Ayrım 14.
Bir defa bu tür bir davranış reaksiyonerdir. İkincisi de rakibe endeksi olarak siyaset yapmak anlamına gelir. Her iki tarz da bir siyasi örgütün kendine has siyaset anlayışının teşekkülünü engeller. Siyasi cenazeler, bütün siyasi aktörlerin kendi geleceklerini önceden görmelerini sağlayan fırsatlardır. Bu bakımdan siyasi bir rakibin başına gelen felakete sevinmek değil, ondan gerekli sonuçları çıkartmak ve ibret almak gerekir. İşte bu yüzdendir ki refahın mirasını ve siyasette bırakması muhtemel boşluğu düşünerek ellerini ovuşturanlar büyük hata yapmaktadırlar. Kaldı ki Refah Partisi'nin klasik anlamda bir siyasi örgüt olmadığı ve dolayısıyla kapanmasının hiçbir surette mümkün olmayacağı ortadadır. Refah, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini bir sentezdir. Yani refah bir zihniyettir. Zihniyetlerin de kapadım seni demekle kapanmayacağı sosyolojik bir gerçek olarak ortadadır. Bu yüzden refahın kapatılması üzerine yapılan hesaplar büyük ölçüde boş çıkacaktır. Ancak bizim burada dikkati çekmek istediğimiz İlhan Selçuk'un Refahsız Türkiye başlıklı yazısından bir alıntı, anlatmak istediklerimizi özetleyecek karakterdedir. Selçuk'un yazısı aynen şöyle. Bir okurum telefon etti. Refah kapatılacak mı? Yanıtladım. Anayasa Mahkemesi bilir. Yine sordu. Kapatılırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kapatılmazsa ne olur? Çok şey olur. Yazının devamında refaha kapatılmamasının getireceği tehlikelere dikkat çekilerek Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı adalet perisinin yüzünü ağartmalı deniliyor. Türkiye'de adı aydına çıkmış birisinin söyledikleri ve yazdıkları yukarıda. Komünist, sosyalist, tedhişe ve teröre bulaşmış, bölücü, bozguncu birçok partinin kapatılması aşamalarında demokrasi ve fikir özgürlüğünü ileri sürerek bu harekete şiddetle karşı çıkanlar, Türkiye'nin demokrasi sürecinde en büyük dönemeçlerinden birisini oluşturan refahın kapatılması olayını teşvik ve tahrik etmişlerdir. Yani en azından demokrasinin hatırı için susmamışlardır. Bu örnek Türkiye'de bazı odakların demokrasiden, insan haklarından ve fikir özgürlüğünden ne anladığını göstermesi bakımından ilginçtir. Türkiye'de aydını, dindarı, dinsizi, siyasetçisi, kısacası hemen hemen herkesin savunur gibi göründükleriyle gerçekte savundukları ve inandıkları arasında hiçbir alaka yoktur. Yine bu ülkede kişiler veya örgütler ucu kendilerine dokunmadığı sürece her türden antidemokratik uygulamayı rahatlıkla alkışlayabilmektedir. Kendisini aydın olarak gören soysal gibiler, geçmişte Menderes'in idam edilmesini hukuk adına övmüş ve teşvik etmişlerdi. Ancak yağlı ip bu kez kendi yandaşları olan Deniz'in boynuna geçince kıyameti koparmışlardı. İşkenceyi rakibe yapılması şartıyla hoş görenler şunu bilmelidirler ki, zulmün ideolojisi yoktur. Siyasetle kan davasını birbirine karıştıranlar, işkence ve zulümle rakiplerini susturma hevesi içine girerlerse, bundan ziyadesiyle zararlı çıkanlar kendileri olacaktır. Rakipleri refahın kapatılmasından iktidar postu çıkarmaya kalkmalar yerine derin ibretler ve anlamlı sonuçlar çıkarmaya kalkmaları daha faydalı olacaktır. Bizden söylemesi. 8. Devlet adamı açlığı. Susurluk raporunun tamamının açıklanıp açıklanmaması konusu neredeyse ahlak sorunu haline getirildi. Kimileri açıklansın hemen şimdi, kimileri de devlet sırrı olan kısımlar açıklanmamalı diye görüş ifade etmektedirler. Medyanın yatak odalarından naklen yayın yaptığı bir ülkede devletin sırrı olur mu? Çiller bile susurluk raporu derhal olduğu gibi açıklansın diyor. Yılmaz muhalefetteyken her şey açıklansın, aydınlansın türünden görüşler ileri sürüyordu. Şimdi biraz mahzun ve mahcup bir biçimde ortaklarıyla ortak sorumluluk alarak kucağındaki raporu ne yapacağını tartışıp duruyor. Sayın Baykal kendisine verilmek istenen raporu, ben halkımla birlikte rapordaki bilgileri paylaşmak istiyorum türünden garip bir gerekçe ileri sürerek reddediyor. Mühendislerin en zayıflarını, doktorların en beceriksizini, öğretmenlerin en tembelini, hakimlerin en taraflısını ve nihayet siyasetçilerin en şaibelilerini en üst yönetimlere taşıyan bir sistem var bu ülkede. Adeta kişiliksizlik, kimliksizlik, birilerinin adamı olma yeteneği, bürokraside yükselmenin olmazsa olmaz şartı hüviyetine bürünmüş. Böyle bir ortamda siyaseti oportunizmle, devlet adamı olmayı şovmenlikle, hükümet olmayı çadır tiyatrosunda oyuncu olmakla karıştıranların ülkenin en tepesine kadar yükselmeleri yadırganacak bir şey değildir. Aslında yanlışlıkla devletin üst kademelerine kadar yükselmiş devlet adamı niteliğindeki kişilerin hangi doğal ya da sosyal hata sonucu olarak oraya yükselebildiği oturup tartışmak gerek. Sistemin bu şekilde işlemesi için zayıf, beceriksiz, yeteneksiz ve şahsiyetsiz yöneticilere oldukça fazla ihtiyaç vardır. kerameti kendinden menkul raporlar hazırlatıp, bunun gereğini yapacak yerde bir takım yıkıcı, bölücü ve bozguncunun egemen olduğu bir kısım çevreyi ya da medyayı memnun etmek için doğrudan ya da dolaylı olarak devleti, emniyet güçlerini ya da özel timi suç işleyen çete olarak ilan etmek herhalde bu ülkeye yapılmış bir iyilik değildir. Çillerin ipini çekmek pahasına medyanın verdiği gazla adeta devleti hırpalama yarışına girenler yakın bir gelecekte kendilerini sanık sandalyesinin tepesinde bulabilirler. Sık sık devletin halk için var olduğuna vurgu yapan bir takım akademik ünvanlı kişiler televizyonlara çıkarılmakta, devletin yıpratılması ve hırpalanmasına fetva verilmektedir. Halkın altında yaşadığı çatının adı devlettir. Devlete, güvenlik kuvvetlerine, askere, özel time olan güven sarsılırsa, yani devletin temeli yıpratılırsa, o yapının halkın üstüne çökeceği, başbakan dahil kimsenin aklına gelmiyor. Devleti olmayan bir halkın haklarının, özgürlüklerinin, hukukunun, insanlığının ne kadar olduğunu Filistinlilere, Uygurlara sorun size söylesinler. Devlete saldırarak onun çeteleştiğini iddia etmek suretiyle devlete Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyerek hakaret edenlere aynı kulvara düşürmüş olmuyor mu? Devlet görevinde bulunan bir takım insanların yanlışlarını, hatalarını ya da yasa tanımazlıklarını yargılayacak mahkeme, sorgulayacak hakim ya da onları tıkacak hapishane mi yok da bir takım yetkililer televizyonlara çıkıp devlet görevlileri şöyle çete oluşturdu, böyle cinayet işledi ya da uyuşturucu kaçakçılığına karıştı türünden garip açıklamalarda bulunuyor. Susurluk adıyla hazırlanan rapor, onun etrafında dönen dolaplar ve bu raporu gerekçe göstererek siyasi rakiplerini bertaraf etmekte kullanmaya çalışanlar ateşle oynadıklarını yakın bir gelecekte anlayacaklardır. Türkmenistan'dan Azerbaycan'a raporun suçlamadığı ve kirletmediği hiçbir ilişki kalmamıştır. Bu raporun ilk yankıları da gelmeye başladı. Azerbaycan'da nota verirken Türkmenistan ilişkiler soğuklaşmaya başladı. Türk milletini, devletini ve varlığını savunan her organ susurluk bahanesiyle suçlanmıştır. Adeta APO'ya yapılan operasyonun hesabı sorulmaya kalkışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni içte savunanlar eşkıya, çete ve katil ilan edilirken, dışta Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkisi olan ülkelerin cumhurbaşkanlarına kadar neredeyse bütün yöneticileri belgesiz, desteksiz bir biçimde suçlanmıştır. Bir metre önünü dahi göremeyen siyasiler, hava tahmin raporuna benzeyen bu belgenin yol açtığı krizleri çözmek için daha çok çalışacaklardır. Bu raporun ortaya çıkardığı önemli bir gerçek şu olmuştur. Osmanlı'nın kat-hı rical dediği devlet adamı kıtlığında o günden bugün hiçbir değişiklik olmamıştır. Devasa bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, devlet adamı açlığı çekmektedir. Bu ülkede teröristin, yıkıcının, hainin ya da hırsızın savunmasının yapıldığı kadar devleti savunacak devletli yok. Kısacası devlet adına devleti yıpratan bu yöneticilerden belki her şey olabilir ama devlet adamı asla. 9. Yaşasın ya da kahrolsun basitliği. Kin, nefret, intikamla birlikte biraz da vandalist bir yanı ortaya koymak isteyenler, karşılarında olduklarını sandıkları her şeye kahrolsun diyerek sorunlarını çözmeye yönelmektedirler. Kahrolsun yaklaşımı bir tür fikir ve bilinç yoksunluğunu gizleyen maskedir. Kahrolsun edebiyatı kolaycılıktır. O kahrolsun ben yaşayayım. İyi ama niçin o kahrolacakmış da sen yaşayacakmışsın? Bunun cevabının gerekçeleriyle ortaya konması gerekmez mi? Birey bu gerekçeyi bulacak kadar bilinç ve fikir ehli ise yaşasınlar dururken kahrolsunlarla uğraşması için hiçbir neden yoktur. Varlığını başkalarının yokluğuna, doğrusunu başkasının yanlışına, yaşamasını diğerinin kahrolmasına dayandırarak açıklama ihtiyacı temelde bir aczin ve aksiyon noksanlığının itirafıdır. Haklı ve güçlü bir fikrin kahrolsun ucuzluğunda ihtiyacı olamaz. Aslında bir öğreti, fikir sistemi ya da yöntem tepki üzerine bina edilmişse, dayandığı zemin çökünce kendisi de otomatik olarak yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş olur. Her kötünün karşıtı da her zaman iyi olmaz. Bir yanlışın karşıtı olarak ortaya çıkmış onlarca başka yanlış vardır. Sezar'a hayır demek, her zaman Tanrı'ya evet demek değildir. Bu mantığın tersi de doğrudur. Sivil, siyasi, sosyal ve kültürel hayatın bu denli yüzeyselleştiği bir ortamda, aydının, yöneticinin ve erk sahibi her yöneticinin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekmektedir. Ancak koca koca adamlar, devasa gövdesiyle bastığı yere sarsacakmış gibi görüntü veren önderler, kara cahil birinin dahi yapmayacağı basitlikleri yapıyorlar. Ülkeden ve gerçeklerden kopuk ütopyaları siyasetlerinin özü yapanlar, kendi bastığı zemini tahrip eden, yemek yediği kaba pisleyen nankör görüntüsü veriyorlar. Siyasi, sosyal ya da iktisadi rakiplerini yok etmek uğruna her türden değeri ayak altına alanlar, başarı uğruna çiğnenmedik ceset bırakmayanlar, neticede en büyük zararı kendilerine vereceklerdir. Bu ülkenin başı konumundaki kişilerin gövdesi konumundaki halkı ve değerlerini bu denli aşağılamaları, nankörlükten öte zeka özürü olarak görülmelidir. Pis kedilerin kendi öz çocuklarını yemesi gibi, ülkenin siyasileri de siyasileş için kendilerinin de gelecekte altına sığınmak zorunda kalacakları değerleri yaralıyorlar. Siyaset yapıyorum diye halk için ortaya çıkanlar, halkın inançlarını linç etmekle meşgul. Varlığını rakibinin yokluğuna, zenginliğini komşusunun fakirliğine bağlayanlar büyük yanılgı içindedirler. Bu ülkede yaşayan insanlar bilmeliler ki, dost gördüklerinin de düşman olarak nitelendirdiklerinin de zengin olması kendi yararlarınadır. Bu fikirde, sanatta, edebiyatta olduğu gibi siyasette de böyledir. Düşmanın akıllısı, zengini, seviyelisi ve niteliklisi her zaman sefilinden iyidir. Başörtüsü, Taksim Camii, darbe ve Fadime'nin Türkiye'nin gündemine oturtulmuş olması, siyasilerimizin seviyelerini göstermesi bakımından ilginçtir. Burada net bir biçimde görülmekte olan şudur. Halk yöneticilerinden daha bilinçli, daha hoşgörülü ve daha ileridedir. Siyaset halkın gerisinde kalmıştır. Siyasetin halkın gerisinde kalması siyasilerin sorunudur. Ancak Türkiye'de marjinallere oynayan siyasilerin büyük hata içerisinde olduklarını anlayamamaları, halk arasında çok derin yaralar açacak gibi görünmektedir. Bir siyasi parti temsilcisi, cübbe, takke ve tesbih gibi İslami kıyafetleri siyasi malzeme olarak medyanın önüne çıkarıyor. Sokağa dökülen bir takım şaşkın, Allah akıl ve izan versin, güruh, kahrolsun şeriat adıyla yürüyüş düzenliyor. Bunu destekleyen akıldaneler çıkıyor. Temizlik isteyen ve hemen hemen tamamına yakını kirli olan bir dakika karanlıkçılara umut bağlayan siyasiler çıkabiliyor. Siyaseti akli, ilmi ve tutarlı bir zemine oturtamayanlar umutlarını marjinallere bağlamış durumdalar. Türkiye'de en soylu uğraşlardan birisi olması gereken siyaset, yaşasın ya da kahrolsun sloganı üzerine bina edilmiştir. Rakiplerinin üzerine kin, nefret, kuşku ve endişeleri toplayıp ona ve onun savunduğu değerlere kahrolsun demeyi siyaset zannedenler, yanıldıklarını çok kısa sürede anlayacaklardır. Karşısındakine baskın çıkmak için bağırıp çağıran ve onu sindirmeyi başarı zannedenler çok kötü örnek olmaktadır. Televizyon ekranlarını adeta sağırlar körler monologlarına çeviren siyasileri bu halk çok kısa sürede kaderi olmaktan çıkarmak zorundadır. Karşısındakinin ne söylediğini dahi duymayan, ona bilinen sloganlarla küfreder gibi saldırmayı siyasetin gereği sanan politikacılar, yerlerini dinlettiği kadar dinlemesini de bilen kişilere terk etmelidir. Ülkenin ve çocuklarımızın geleceği, mum yakmak veya ışık kapatmaya değil, bu tür seviyesiz siyaset üretenlerden kurtulmaya bağlıdır. Kirli, pis ve alçak niyetlerini bir takım masum değerlerin arkasına saklayan kişi ya da grupların bu ülkeye neye mal olduğuna yakın geçmiş şahittir. Her türden ortam ve şart altında dahi ayakta kalabilen kişiler, rakiplerinden hatta düşmanlarından yararlanabilenler olmuştur. Tukaka, kahrolsun, yaşasın ya da en iyi düşman, ölü düşmandır yüzeyselliğiyle siyaset yapanların topluma ekleyeceği hiçbir katkı olmayacaktır. Düşmanın hakkını düşmana verebilmek en büyük akıllılıktır. Rakibinin aktivitesinden, gayretinden, uyanıklığından yararlananların başarısız olmaları mümkün değildir. Düşmanın enerjisi, çalışkanlığı, gayreti ve heyecanından ders alacak yerde, onun hatalarını ve kötü yanlarını taklit etmek bir çeşit intihardır. Bugün siyasilerin yaptığı tencere dibin kara, ben ki senden kara tipinden bir politika uygulamak mümkündür. Ancak şairin önerisi daha farklıdır. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Mısralarda da görüldüğü gibi düşmanını kendisine şevk, hız, haz, enerji ve gayret veren bir unsur olarak görmekte bir çeşit yöntemdir. Zira zehir bile birçok hastalıkta ilaç olarak kullanılırken düşman niye kullanılamasın? 10. Kendi canavarını kendi üretenler. Cani, şeytan, doğuştan ahlaksız, acımasız diktatör, despot, firavun, kafir ve zalim kelimeleri genel olarak en çok kimin için kullanılır? İnsanlığın hafızasında kötü izler bırakmış olan sıfatlar çoğu kez saldırgan arzulara meşruiyet ve etik bir boyut kazandırmak amacıyla kullanılmıştır. Bütün katiller, saldırganlar ve sömürücüler de dahil, hiçbir tecavüzcünün iyi, erdemli, namuslu, dürüst ve ahlaki değerlerle mücehhez kişi ya da topluluklara saldırdığını söylediği vaki değildir. Saldırılan kişi ya da toplum hep kötüdür, lanetlidir, ahlaki ve insanlık değerler bakımından acilen yok edilmesi gereklidir. Kızılderililer, kafa derisi yüzerler, yamyamlar insan eti yerler. Panama'nın bir zamanlar devlet başkanı olan General Noriega, Amerika için hayati derecede önemli olan su yolu üzerindeki haddini bilmez zalim ve uyuşturucu kaçakçısıdır, Türkler barbardırlar ve benzeri. Bu sıfatlar entelektüel jimnastik olsun diye birileri tarafından uydurulmaz. Bu bir toplumun bir başka toplum üzerine topyekün saldırısını etik ve meşru hale getirmenin en kestirme yoludur. Öldürdüğünüz, yok ettiğiniz, yakıp yıktığınız ve mahvettiğiniz unsurlar insanlık için tehlike ve tehdit oluşturan unsurlardır. Sonuçta bu vahşileri ve canavarları yok etmek insanlığa hizmettir. Yani bir savaşta, ihtilafta ya da çatışmada bir insanın öldürdüğü kendi soyundan bir yaratık, daha doğrusu insan değil canavardır. Bu yüzden de öldürenler vicdan azabı duymazlar ve onlar iyi birer ölüm mangası olduğu için de kahramandırlar. Hitler'in Yahudilere reva gördüğü muamele, Jivkov'un ülkesindeki Türklere karşı yaptığı zulüm, Tutsilere milyonlarca Hutu'yu bıçaklarla doğratan barbarlık, Kamboçya'da karşıtlarını kıtır kıtır kesen Pol Pot gaddarlığı, Cezayir'de çocukları dahi boğazından kesen canilik ya da Mısır'da otobüsün içindeki masumları diri diri yakan fanatiklik, bütün bunlar tesadüfün ortaya çıkardığı aşırılıklar değildir. Bütün bu ön fikirler, basma kalıp düşünceler, toplum liderlerinin, din adamlarının, siyasetçilerin, tarihçilerin, felsefecilerin, kısacası egemen güçlerin yıllarca ektiği tohumların meyvesidir. Hani öyle anlatırlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında General Rommel bir Afrikalı kabile lideriyle karşılaşır. Kabile liderine, "Siz ne biçim insansınız? Hem insanları öldürüyorsunuz hem de oturup onları yiyorsunuz," der. Bunun üzerine ilkel bir kabilenin reisi olan şahıs ona unutulmaz bir cevap verir. Siz insanları hem öldürüyorsunuz hem de tutup ziyan ediyorsunuz. Saldırganlığa, barbarlığa ve gaddarlığa mutlaka haklı bir gerekçe bulmak gerek. Düşman hiçbir zaman haklı olmamalı. Her şeyin karşıtıyla yaratıldığı bir dünyada dost düşmanla, iyi kötüyle, mert namertle anlamlı hale gelmektedir. 11. Çelişkili yaklaşımlar. Bireysel, toplumsal ve örgütsel oluşumlar rasyonel temeller üzerinde şekillenirler. Çevredeki bütün örgütlenmelerin ve bürokratik yapıların mevcut olumsuzluklarına rağmen mantıki tutarlılıkları vardır. Sosyal ve doğal yasaların temelleri de birbirini besleyen ve destekleyen unsurlar üzerine kuruludur. Yine zıtlıkların birliği ve mücadelesi de bu esaslar üzerine oturtulmuştur. Yani siyah beyazı, doğru yanlışı, hastalık sağlığı anlamlı kılmada önemli bir görev üstlenir. Bütün sosyal ve doğal oluşumlara karşın eşyanın tabiatına aykırı olarak geliştirilen tutumlar ancak sosyal hastalık kaynağı olabilir. Bugünlerde trafik canavarı olmayın, çağın hastalığı AIDS'e karşı duyarlı olalım, beyaz ölüme hayır ve benzeri kampanyalar toplumu tehdit eden unsurlara karşı duyarlılık geliştirilmeye çalışılıyor. Tutarlılığı olmayan yaklaşımlarla sosyal intihar sayılabilecek trafik kazaları, AIDS belası, eroin yaygınlığı, kadınlara kötü muamele ortadan kaldırılamaz. Yaklaşımın temelindeki tutarsızlıklar şunlardır. Sistem, insanları sarhoş yapacak şartlara evet, kadın dövme ve trafik kazalarına hayır deyiniz diyor. Medya, insanları fuhuşa özendirecek her türden oluşumu proje paket olarak 24 saate 48 saat olarak sunuyor. Sonra AIDS'e karşı duyarlı olun. Aile çocuklarına vermediği sevgiyi kediye, köpeğe ve çiçeğe veriyor. Sevgisiz, tatminsiz ve başıboş bıraktığı çocuğuna da eroin ve uyuşturucu kullanmak kötüdür diyor. Kısacası hem plaja hem camiye evet diyorsunuz, hem fuhuşa hem ailenin kutsallığına evet diyorsunuz, hem içkiye hem de zemzeme evet diyorsunuz. Bu paradokslara ilişkin yüzlerce örnek vermek mümkün. İnsanların doğrudan ya da dolaylı olarak belirli bir değere bağlı olmamasını, ilkeli davranmamasını, her şeyi kabule ya da redde açık olmasını istiyorsunuz. Sonra da sosyal hastalıklar niçin bu boyutlarda diye dövünüp duruyorsunuz. İlkesiz, inançsız ve hiçbir norma esas almayan bir yaşantı tarzı, eşrefi mahlukat olarak nitelendirilen insanın tabiatına terstir. İnsanı isteyen hayvan olarak görmek eksik, fiyatı olan bir mal olarak nitelemek yanlış, insan insanın kurdudur anlayışıyla davranmaksa tam anlamıyla dar bir bakış açısıdır. Çünkü insan yokluğun iradesine sahip olmayı isteyen tek yaratıktır. Bireye ailenin, okulun, grubun ve içinde yaşadığı kültürün verdiği değerlerin asgari nitelikte de olsa yakın olması şarttır. Şayet bu kurumlardan birinin yüklediği değerleri diğerleri siliyorsa, psikolojik kirlenme, yabancılaşma ve sosyal çözülme maksimum seviyeye çıkar. Bugün gençliği mahveden uyuşturucu ve içki illeti, yaygınlaşan fuhuş, AIDS belası ya da büyük ölçüde psikolojik tatminsizliğin sonucu olarak ortaya çıkan trafik canavarı, idealsizlik ve ilkesizliğin somut görüntüleridir. Toplumu çelişkilerle yaşatmaya çalışmanın sosyal sonuçları ortadadır. En kötü ilke bile ilkesizlikten daha iyidir. İnsanlara hangi referansları kullanacağını öğretmek ve kendilerinden beklenen sonuçlara göre yol göstermek, yukarıda ifade ettiğimiz hastalıklarla mücadele etmenin en kestirme yoludur. Yoksa topluma çelişkili yaşamı önermekle, yanlışlar içinde doğruyu kendi kendisinin bulmasını sağlamak gibi düşük irtifalı bir anlayışla ancak marjinalliği ve sapıklığı artırırsınız. Günümüz Türk toplumunun ekmekten daha çok ülküye, ilkeye ve inanca ihtiyacı vardır. Toplumdan kendi değerlerini kıskananları yahut onları bu değerlerinden mahrum edenleri bugünküler olmasa da gelecek nesiller affetmeyecektir. 6. Bölüm. Ağlanacak hale gülmeyi bilmek. 1. Eşek arıları yönetirse. Saint-Simon şöyle yazıyordu. Tutalım ki Fransa bir anda en büyük 50 fizikçisini, 50 kimyacısını, 50 fizyolojistini, 50 mühendisini, 50 şairini, 50 fabrikatörünü, 50 bankacısını kaybetti. Ne olur? Bu 3000 üreticinin kaybı Fransa'yı cansız bir bedene çevirir. Şimdi de hükümdarın bey kardeşini, tüm kral ailesini, saray nazırlarını, mabeyincileri, sandalyeli sandalyesiz bakanları, müsteşarların hepsini, en zenginlerinden 10.000 toprak ağasını, yani kibar bir hayat süren 10.000 kodamanı kaybettik diyelim. Üzülürdük şüphesiz ama iyi kalpli olduğumuz için üzülürdük. Fransa'nın yaşayışında ne değişirdi? Hiç. Boşalan yerleri yüz binlerce insan hemen doldurabilirdi. Demek bizi eşek arıları yönetiyor, demek tepe taklak bir düzen bu. Aynı düşünceleri yaşadığımız zaman kesiti içerisinde bizim ülkemiz için seslendirmek de mümkündür. Ancak bizde önemli bir fark vardır ki o da ülkemizin büyük sayılabilecek 50 fizikçi, 50 kimyacı, 50 kısacası 50 bilim adamı olmadığından kaybından da ülke cansız bedene dönmez. Aksine belki de kendini entel aydın ve benzeri şekilde ifade eden bazı kişilerin kaybından bakarsınız ülke kazançlı da çıkar. Doğal olarak bu görüşlere katılmayanlar çıkacaktır. Örneğin şu ne anlama geldiği pek anlaşılmayan İslamcı yazar olmasa Güneydoğu sorunu, şarkıcı Zülfü olmasa ölüm orucu sorunu ve sütunlara sığmayan birçok isim olmasa ülkede demokrasi sorunu çözülememiş olacaktı diyerek itiraz edenlere de belki hak verilebilir. Onların hatırını da yıkmamak için bu olağanüstü kişileri istisna tutalım.